Musa 19. ayrım, sayfa 324. Altın ve Özgürlük. 1. Çıkış kitabı Tanrı'nın bir buyruğundan söz eder. Erkekler komşularından ve kadınlar komşu kadınlardan gümüş eşya ve altın eşyayı borç istesinler. Şaşırtıcı bir metin. Çünkü Tanrı'nın uzun süre geri verme fırsatı bulunamayacak ya da belki hiç iade edilemeyecek değerli malların alınmasını, yani açıkça talana benzeyen bu eylemi kullarına emretmiş olması inanılacak şey değildir. Bu borç alma işi yapılmış mıdır? Mısırlılardan mı borç alınmıştır? Bu konuda hiçbir bilgi yok ama kutsal metin böyle diyor. Philon, Vie de Moise'de ve Hristiyan yorumcu Tertullian Contra Marcion adlı eserinde söz konusu olan şeyin Mısırlıların uzun yıllar verdikleri emeğin karşılığında İbranilere ödediği bir tazminat olduğunu iddia etmişlerdir. Açıklama kabul edilebilirdi. Ne var ki kutsal metin borçtan söz ediyor. Üstelik Mısırlıların tanrıları kendilerine korkunç felaketler yağdırmış, yeni doğmuş bebekleri bile öldürmüş olan bu insanlara değerli eşyalarını borç vermiş olmaları düşünülemez. Bazı yorumculara göre bu mücevherler sahiplerinin isteği dışında bir çeşit savaş ganimeti gibi alınmıştır. O zaman çıkış kitabındaki satırların İbranilerin Mısırlıların mücevherlerini zorla aldığı anlamını çıkarmak gerekir. Bu açıklama da gerçeklerden uzak görünüyor. Bu soygun çılgınlığının Mısırlıların şiddetli tepkisiyle karşılaşmaması mümkün değildir. Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç çıkış kitabının sözlerine bağlı kalmak gerektiğidir. Kutsal metin ne zorla alımdan ne de Mısırlılardan söz etmiştir. Bence çıkış kitabı her şeyden yoksun ve yoksul İbranilerin bir çeşit veda armağanı istemiş olduklarını ima etmektedir. Mısırlılardan mı yoksa çıkışta kendileriyle birlikte gelmeyen İbranilerden mi istemişlerdir? Sorunun cevabı 1972'de Elefantin'in yazıtının bulunuşuna kadar karanlıkta kalmış ve yazıttaki metinden İbranilerin çıkış sırasında birlikte götürdükleri altın, gümüş ve bakırın krala baş kaldırmış Mısırlı yüksek memurların onlara suç ortaklığı karşılığında ödediği bedel olduğu anlaşılmıştır. Bakınız Musa Mısır Prensi 1. cilt Gerçekleşen Kehanetler sayfa 323-331. Maya 1. Bu metin çıkış kitabındaki kuşkusuz epeyce ileri bir tarihte yazılmış, bu nedenle de gerçeklere ters düşen ibarelerle dolu olan ünlü yüceltme ilahisinden ayrılıyor. Çıkış kitabı 15. bölümde Filistinlilerin korkuya kapıldığı yazılıdır. Oysa Filistin adı çıkıştan 100 yıl sonra, 3. Ramses iktidarının 8. yılı. Eriha'nın fethinden 50 yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. Musa'nın yaşadığı çağda o ülkenin adı Kenan'dır. Ayrıca 15. bölümde Edom emirlerinin korku ve şaşkınlığından söz edilir. Oysa büyük göç yeni başlamış, İbraniler Edomlularla karşılaşmamıştır. 2. Pentateos'un birçok yerinde Musa ile İbraniler arasındaki gergin ilişki açıkça anlatılmıştır. Bu öykülerin en ünlüsü Musa'nın Tanrı'ya ben bu adamlarla ne yapacağım, bir gün beni taşlayacaklar diye yakındığını anlatır. Ama en ilginç olanı Musa'nın kendi yakınlarının Harun ve Miryam gibi Sayılar kitabında da anlatılmıştır. Ona karşı olan haşin tavırlarıdır ki onlar Musa'yı suçlayıp ona kara çaldıkları için Tanrı tarafından cezalandırılmışlardır. Burada sorulacak önemli bir soru kutsal kitap metinlerini kimin yazdığıdır. Cevabı özetleyelim. Pentateos'un 5 kitabında çok sık rastlanan tekrarlar, belirsizlikler ve özellikle de çelişkiler yüzünden 19. yüzyıldan beri konunun uzmanları bu kitapların Musa'nın ölümünü izleyen 7 yüzyıl süresince birçok kez değiştirilip yeniden yazılmış metinlerin oluşturduğu bir koleksiyon olduğu sonucuna varmışlardır. Ne yazılı belgelerde ne de eski ahitin İbranice nüshalarında bu 5 kitabın bizzat Musa tarafından yazıldığına dair bir kayıt vardır. Peygamberin ölümünü anlatan bölüm bunun delilidir. Musa kendi ölümünü hikaye eden metinleri nasıl yazmış olabilir? Su, yemek. 1. Pentateos'un pek çok yerinde Musa'nın bütün çıkış yolu boyunca sürekli muhalefetle mücadele ettiği yazılmıştır. Çıkış yolculuğundaki otoritesi ve sorumlulukları ve İbranilerle arasındaki gergin ilişkiler kutsal metinlerin konusu olmuştur. Medyenli Yetro'nun kızı Tisipora ile evliliği de gerginliğinin nedenlerinden biridir. Çıkan sonuç şudur ki, Mısır'dan çıkış sadece bir azınlığın ve onların şeflerinin kararıdır. Bütün İbranilerin değil. Musa bütün muhalif sesleri susturmak ve önce otoritesini sonra yasaları kabul ettirmek konusunda bu azınlıktan destek almıştır. 2. Kutsal kitabın Kenan'a kadar çölün geçilmesi için ileri sürdüğü 40 yıllık sürenin tamamen simgesel olduğu buradan da bellidir. Bu kadar uzun bir süre Sina ile Kenan ülkesi arasında oradan oraya sürüklenen İbranilerin sosyal yapısı çözülür. Yönetilmesi imkansız bir sürü haline gelirlerdi. 3. Çıkış kitabı İbranilerin bulabilecekleri besin kaynakları arasında balıktan söz etmiyor. Oysa göç yolculuğunun ilk bölümünde balıktan yana çok zengin olan Kızıldeniz'in doğu kıyısından geçmişlerdir. Ve bu kaynak herkesçe tanınmasa bile bu yolu bir kez daha yapmış olan Musa'nın bilmemesine imkan yoktur. 4. Çıkış kitabı İbranilerin Mısır'dan pek çok küçük baş ve büyük baş hayvanı beraberinde getirdiklerini söyler. Ama yine aynı metinler kendilerine bağımlı olanlarla birlikte İbranilerin 600 bin kişi olduğunu yazmıştır. Ve bu rakamla birlikte bu hayvan sürülerinin de çok abartılmış olduğu görülür. Öncelikle kutsal kitabın da tutsak ya da yarı tutsak olduğunu kabul ettiği bu insanlar nasıl bu kadar zengin olabilirler? Ayrıca İbraniler 30 ya da 40 bin kişi olsalar bile kaçışları sırasında büyük baş hayvanlarını yanlarında getirdiklerini kabul etmek zordur. Zaten gerçeklere de ters düşer. Göçün ilk günlerinde açız feryatları nasıl açıklanabilir? Bu hayvanları keserek hiç olmazsa yolculuklarının başında karınlarını doyururlardı. Kuşkusuz söz konusu olan yanlarına aldıkları 3-5 koyunla keçiydi ve onlar da ağlayıp yakındıkları kıtlık günlerinde ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildi. Kesin olan şu ki kümes hayvanları getirmemişlerdi. Çünkü göllerde, akarsularda bol bol kanatlı av hayvanının bulunduğu Mısır'da kümes hayvanı besleme alışkanlığı yok. Hesaplar, hesaplar. 1. Mısır'daki bütün İbranilerin çıkışa katılmış olduğunu gösteren hiç bilgi yoktur. Kuşkusuz aralarında Mısırlı kadınlarla evlenmiş, çocukları Mısırlı sayılmış ve kendileri de Mısırlı kimliğini benimsemiş olanlar vardı. Bu ülkenin gelenek ve göreneklerini, dini inançlarını kabullenmişlerdi ve sonu belirsiz bir macera uğruna, karılarının direnişini bir yana bıraksak dahi, topraklarını ve yuvalarını terk etmeyi düşünmemişlerdi. Çıkış kitabı, katılanların Mısır özlemlerini açıkça anlatmıştır. Olaydan birkaç yüzyıl sonra İsrail ulusunun doğuşundan çok uzun zaman sonra yazılmış olan kutsal kitap, Mısır'daki İbranilere kimliklerini açık ve net olarak hatırlatmak istemiştir. Oysa dinlerinin kökleri kurumuş bir ağaç gibi hayatiyetini kaybetmiş olmasının dışında, 400 yıldan beri çok zengin ve güçlü kökleri olan bir başka kültürle haşır neşir olmuş bu insanlar, bu yabancı kültürü özümsemişti. Altın Boğa öyküsü bunun delilidir. 2. Çıkış kitabına göre Tanrı göç boyunca İbranilere gündüzleri siyah ve geceleri ışıklı bir ateş ve duman sütunu ile yol göstermiştir. Bu olsa olsa bir hortum olabilir ama hortumun bütün göç yolculuğu boyunca 2 yıl var olması imkansızdır. Üstelik İbranilerin gece bir yol göstereceği ihtiyaç duymadıkları bellidir. Aksi halde çölde gece gündüz yürümüş olduklarını kabul etmek gerekir. Onların kamplarını çağın usulüne uygun olarak yaktıkları ateşler ve meşalelerle aydınlattıklarını düşünmek daha akılcı olur. İlk tartışmalar. 1. Bu bölüm Sayılar kitabında söz edilen bir çatışmanın öyküsüdür. Kuhat oğlu İsar'ın oğlu Korah'ın Musa'nın otoritesine başkaldırışı anlatılır. Sayılar kitabı Kuhat'ın Musa'nın babası Amram'ın da babası olduğunu söylemeyi unutmuştur. Yani Korah, Musa'nın amcasının oğludur ve kendi kabilesi, hatta kendi ailesi içinde bile Musa'ya karşı olanlar vardır. Kutsal kitaptaki öykü Korah'ın ve iki yandaşı Ruben kabilesinden Datan ve Abram'ın ani, inanılmaz ve mitolojiye yakışır ölümünü de anlatır. Toprak ayaklarının altında açılmış ve tıpkı mitolojik öykülerde olduğu gibi onları, ailelerini, evlerini, her şeylerini yutmuştur. Korah'ın başkaldırısını desteklemiş olan toplumun ileri gelenlerinden 250 kişiye ne olduğu ve toprağın onları neden yutmadığı anlatılmamıştır. Fakat Sayılar kitabı konuya 35 bölüm ayırmış olduğuna göre anlaşmazlık önemliydi. Musa ile İbranilerin bir bölümü arasındaki tek sürtüşme bu mudur? Herhalde değildir. Hele muhaliflerin korkunç sonu düşünülecek olursa. Doğal olarak Sayılar kitabı bu insanların bir gösteriye dönüşmüş ölümünü tanrısal öfkeyle izah ediyor. Pekala tanrısal olmayan bir başka cezanın ölüm gibi, sürgün gibi bir cezanın verilmiş olması da mümkündür. Bu durumda böylesine açığa vurulmuş bir muhalefet karşısında Musa'nın Tanrı'nın ona baş ettiği ya da kendisinin iddia ettiği ilahi iradenin yardımı olmaksızın İbrani ulus bilincini yaratma mücadelesinde başarıya ulaşması çok zor olurdu. 2. Çöl ve çöl haydutları konusunda deneyimi olan Musa, süratle bir çekirdek ordu oluşturmuştur. Çıkış kitabı oldukça belirsiz sözlerle İbranilerin Refidim'de Ameriklilerin saldırısına uğraması üzerine Musa'nın Yeşu'ya ertesi gün bir karşı saldırı düzenlemesini emrettiğini söyler. Karşı saldırının neden ertesi güne bırakıldığı belli değildir. Çünkü ya Ameriklilerin saldırısı zaferle sonuçlanmıştı ya da yenilmişlerdi. Yenilmiş olsalar kaçarlar, karşı saldırıya da gerek kalmazdı. İbranilerin Mısır'da silahları yoktu. Herhalde çölde birden silahlanmış değillerdi. Amaleklilere saldırmak için onlar silahlıydı. İbranilerin uydurma da olsa kendilerine silah yapmaları gerekiyordu. Yapılacak ilk şey ucu yakılarak sertleştirilmiş sopalardı. Belki sapan, hatta balyoz da kullanılabilirdi. O olmadığı zaman sen sadece bir baykuşsun. 1. Manna konusunda bilgi için Musa, Mısır Prensi 1. cilt, sayfa 371'deki Alev başlıklı bölümün 1. notuna bakınız. Bir böceğin kırmızı böceği, ağaç kabuğu üzerinde yaptığı reçineli bir yumru olan manna, oluşumu gereği ılgın ağaçlarının üzerinde bulunuyordu. Çıkış kitabının yazdığı gibi toprakta değil. Aynı kitaptaki manna'nın güneşte eridiğine dair bilgi ise doğrudur. Musa'nın yumrunun hemen yenmesi gerektiği, ertesi güne bırakıldığında kurtlandığı konusundaki uyarısı gibi. 2. İbrani dilinde manhu, manna adı buradan gelir. 3. Çıkış kitabı manna'ya şaşılacak kadar uzun bir yer ayırmıştır. Herkesin günde sadece çadırın altındaki kişi başına bir omer un aldığını, omerin onda bir ephab olduğunu anlatır. Bu, litrelik ölçekle adam başına 1,5 ölçek un demektir ki en çok acıkanlar için bile azımsanmayacak bir miktardır. Çünkü bu, unla suyu da hesaba katarsak 5 kiloya yakın ekmek elde edilir. Ne var ki mannanın o çağlarda bile çıkış kitabında anlatıldığı kadar bollukla bulunabilmesi mümkün değildir. 1000 kişi için ortalama günde 3,5 ton, yani sürgündeki 30 bin İbrani için 100 tondan fazla. Aynı kaynak metindeki bilgiye inanılsa 1,5 milyon İbrani için günde 5250 ton. Bana öyle geldi ki bu miktar tutkun dindarlar tarafından Tanrı lütfunun ne kadar büyük olduğunu göstermek amacıyla abartılmıştır. Ben daha inandırıcı miktarları söylemeyi tercih ettim. Aile başına 4 kişi sayıldığı zaman bile epeyce büyük bir sayıya 26 tona ulaşılıyor. 4. Pentateos'un özellikle de çıkış kitabının bazı bölümleri Musa ile Harun'a aynı statüyü tanımış olur. Ötekiler, özellikle de Leviler kitabı açık farkla Tanrı'nın göründüğü Musa'ya öncelik verir. Bu konu burada adlarını sayamayacağım kadar çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Burada bir örnekten söz edeceğim. Leviler kitabında kutsal görevlerin ayrıntılarıyla anlatıldığı metinlere göre Tanrı sadece bir kez doğrudan Harun'a seslenmiştir. 4 kez Musa ve Harun'a birlikte ve bunun dışında sadece Harun'a bunu söyle, Harun'a şu emri ver diyerek Musa'yı onurlandırmıştır. Gerçek şudur ki Musevi dini teşkilatı içinde Harun ilk büyük din görevlisidir ama üstünlük ve önderlik Musa'nındır. Bu üstünlük tarih açısından da doğrulanmıştır. Musa Mısır'daki hayatında önemli ve büyük bir kişi olarak görülürken Harun herhangi bir konuda dikkati çekmiş değildir. Ayrıca Musa iyi yetişmiş, eğitimli bir insandı. Mısır yönetim kadrolarında sorumluluk üstlenerek otorite sağlama konusunda deneyim sahibi olmuştu. Bu nedenle de baba bir kardeşine üstünlüğü vardı. Bu yarım kardeşlik Leviler kitabındaki garip sözlerle belirtilmiştir. Ve Musa, Harun'un amcası Uziyel'in oğulları Mişeel ve Elefazan'ı çağırdı. Onlara dedi ki, ''Amcaoğullarınızı kutsal mekandan çıkarın.'' Musa ile Harun baba bir kardeşse Uziyel, Musa'nın da amcasıdır ve Leviler kitabı yazarının sözleri oldukça tutarsız görünür. 5. Pentateos'un çıkış yolculuğu süresinde İbranilerin yiyecek bulma sorunu hakkında yazdıkları, kaçakların yanlarında getirdiği iddia edilen büyük ve küçük baş hayvan sürülerini anlatan bölümlerle çelişkilidir. Eğer bu doğru olsaydı, İbraniler Mısır'daki yemeklerin özlemiyle ağlaşıp Yahve'yi de öfkelendirmezlerdi. Ama kuşkusuz kutsal kitabın bu bölümleri Mısır'dan çıkışlarından sonraki hedefleri konusunda kaygılı ve Musa'nın habercisi olduğu Tanrı buyrukları konusunda kuşkulu olan İbranilerle Musa arasındaki gergin havayı dolaylı da olsa anlatmaktadır. Ve büyük göçün ve İbrani ulusunun yaratılışının birkaç aydın şefin dışında tamamen ve sadece Musa'nın eseri olduğunu bir kez daha doğrulamıştır. Kervancı Ali'nin dedikleri. 1. Çıkış kitabının İbranilerin kervanlarla ve Sina ve Kızıldeniz'in doğu kıyısı halklarıyla karşılaşmalarından hiç söz etmemesi gariptir. Halbuki kervanlar sürekli olarak kıyı boyunca gidip geliyordu ve arkeologlar Sina'nın çıkıştan 1000 yıl önce Orta Tunç Çağı'nda bile çöl olmadığını Bedevilerin bıraktıkları izlerle ispat etmişlerdir. Sadece su sağlanması sırasında bile vaha insanlarıyla ilişki kurulması kaçınılmazdı. 2. Çıkış kitabı ve Levililer kitabı Elim adında bir konaklama yerinden söz ediyor. Orada 12 kaynak ve 70 hurma ağacı bulunduğunu, Sin çölünün kıyısında olduğunu, hesapça Sazıklar Denizi'nden 100 kilometre kadar uzaklıkta anlatıyor. 12 ve 70 sayılarının simge olarak algılanması gerekir. Topografik açıdan değeri yoktur. Elim, Mısır çıkışından sonraki ikinci önemli mola olmalıdır. Kutsal kitabın kaydettiği birçok mola yeri gibi bunun da nerede olduğunu kestirmek mümkün değildir. Cömert bir yeşillikten söz edilmesi, elim İbranice ağaç demektir. Bugünkü Vadi Garendel'in yerinde olması muhtemel büyük bir vahayı akla getiriyor. Böyle büyük bir vahada yerleşik bir halk olması ve onların bir tepe üzerine inşa edilmiş surlarıyla bir de kale yapmış olmaları gerekir. Ben bu siteye hayal ürünü olan Alaat adını verdim. Ama bu hayvancı, çiftçi halkların, İbranilerin yiyecek içecek sağlayabilecekleri ambarları da kesinlikle vardı. Bunca insan aylarca göçün uzun süresi boyunca sadece mannayla, gökten düşen ve fazlası zehir olan bıldırcınlarla ve benim çevrede bol olduğu için öyküye eklediğim balıklarla yaşayamazdı. Unutulan şükran sungusu. 1. Musa'nın karakterine özgü davranışları arasında en çok tartışılmış olanı yabancılara karşı tutumudur. Kutsal kitabın birçok yerinde Musa'nın dilinden Tanrı'ya atfedilen sözlerle yabancılarla evlenme ölüm cezası yaptırımıyla yasaklanmıştır. Şimeonlardan Salun'un Medyenli Kozbi ile evlendiği için ölüme mahkum edildiğini yazar. Bu ceza öyküsü çelişkilidir. Çünkü Musa da Medyenli bir kadınla evlidir. Musa cezadan nasıl kurtulabilmiştir? Medyenli Yetro'yu, yabancı bir dinin rahibi olan kayınpederini nasıl İbranilerin arasına davet edebilmiş, bu büyük rahip, Musa'dan iki çocuk sahibi olmuş kızı Tisipora'yı getirmeden Musa'nın davetini kabul ederek oraya gitmiştir. Sayılar kitabı ise aksi bir ifadeyle Musa'nın evliliğinin Harun ve Miriam'ın eleştirilerine rağmen toplumca kabul gördüğünü söylerken Musa'nın kayınbiraderi Yetro'nun oğlu Hobab'ın kendileriyle birlikte Kenan'ın fethine katılmasını istediğini de anlatır. 2. Çölde sürgün olduğu yıllarda kendisine kucak açmış olan Bedevilerle Medyenlilere duyduğu minnettarlık dışında Musa'nın doğasından gelen yabancılara duyduğu hoşgörüyle İbranilere düşman olmamaları şartıyla, yabancılarla evlenmeyi yasaklayarak İbrani kimliğini koruma kararlılığı arasında bocalamış olduğu düşünülebilir. 3. Musa'nın yabancılarla evlenme yasağında aile mallarını koruma kaygısının ağır bastığı söylenir ve belki de bütün bu yasaklar sonradan kutsal metinleri elden geçirenlerin eseridir. Gökten inen ziyafet. 1. Sept sözcüğü durmak, durdurmak anlamına gelen Şabat ile 7 sayısı Şeba'nın birleşmesi gibidir. Bu gelenek çok eskilere dayanır. Babililer her ayın 15. gününü kutsal sayar, o güne Sabattu derlerdi. 2. Çıkış kitabı Tanrı'nın dumanlar arasında herkesin gözü önünde göründüğünü, Harun toplanmış olan halka hitap ederken onun Musa'ya İsraillilere gün batımı ile gece arasında yiyecek ete kavuşacaklarını söylemesini emrettiğini anlatır. Sayılar kitabı daha da kesindir. Tanrı bir rüzgar estirdi, doğudan bıldırcınlar sürükleyip getirdi. Kuşlar kampın üstünde yerden 3 ayak yüksekte her yanda bir günlük yürüyüşle alınacak yol kadar bir alanda uçtular. İnsanlar o gece sabaha kadar ve ertesi gün akşama kadar bıldırcınları toplamakla uğraştılar. Öyle ki en az toplayan adam 10 omer kuş aldı. Kuşları kurumaya bıraktılar ama et daha henüz dişlerinin arasına girmişti ve henüz ısırıyorlardı ki Tanrı'nın öfkesi ateş gibi parladı ve onları ölümcül bir hastalıkla vurdu. Oraya Kibrot Hattava adını verdiler çünkü ete gözü doymayanları oraya gömdüler. Sayılar kitabı. Kibrot Hattava, obur mezarları demektir. Burada çıkış kitabı ile sayılar kitabı arasında gözle görünür bir çelişkiye dikkat çekelim. İlki bıldırcınları zehirlenmeye hiç değinmeden Tanrı'nın bir armağanı gibi gösterirken ikinci kitap bir ceza olarak anlatıyor. İlahiyat açısından Tanrı'nın bıldırcınları İbranileri zehirlemek için gönderdiğini kabul etmek çok zor. Üstelik herkesin midesi bomboş olduğuna göre hiç kimsenin ziyafetten yoksun kalmak istemeyeceği kesindir. Tanrısal cezanın uygulanması oldukça zor görünüyor. Ya bütün İbraniler zehirlenir ki bu basit ve küçük bir günah için çok ağır bir ceza olur, ya da anlaşılması zor bir mantıkla aralarından birkaçı zehirlenir. Sorun, iki kitabın yazarı içinde oldukça karmaşık görünmüş olmalı ki birbiriyle çelişen metinler yazılmıştır. Tarihçilerin araştırması olaya biraz açıklık getiriyor. Yörede ilkbaharda güneyden kuzeye ve sonbaharda kuzeyden güneye bıldırcınlar, birçok başka cins kuş gibi düzenli gidiş gelişlerle göç eder. Yollarda göç eden insanlar olsun olmasın. Suriye, Afrika çöküntü rifti, av kuşlarının, leyleklerin ve daha pek çok göçmen kuşun gelip geçtiği bir doğal koridordur. İbranilerin çadırlarının çevresine ne kadar bıldırcın düşmüş olabileceğini tahmin edelim. Jewish Encyclopedia'ya göre Tevrat inanışıyla bir günlük yürüyüş 44.815 metredir. Bu rakam yayan yürüyen çok büyük bir kalabalık için oldukça abartılıdır. Sayılar kitabı her yana bir günlük yürüyüşte alınacak yol kadar alanda bıldırcınlar olduğunu söylüyor. Bu, bıldırcınla dolu 2000 kilometre karelik muazzam bir alan demektir. Her bir bıldırcının 400 santimetre kare yer kapladığı hesabıyla bu 50 milyon bıldırcın demektir. Kesinlikle inanılamayacak bir rakam. Evet, göç eden bıldırcınların çok büyük sayılara ulaştığı biliniyorsa da orada söz konusu olan birkaç marşan diz trenini dolduracak kadar muazzam, hayali bir yüktür. Ama zaten kutsal kitapta aranılan şey matematik gerçekler değildir. Sayılar kitabının en az yakalayan adam 10 omer kuş topladı sözüne bakalım. Bu ağırlık aşağı yukarı 120 bıldırcın eder. Günümüz okuyucusu durumu değerlendirebilir. Giriş bölümünde de dediğimiz gibi bu satırların hedefi eski ahitin oldukça abartılı metinlerde gizlenmiş gerçeklerini bulmaktır. En çarpıcı olan insanları dişlerini bıldırcınlara geçirdikleri an, öldüren tanrısal öfkenin anlatılışıdır. Çıkış ve sayılar kitaplarının uzun uzun anlatıldığı, İbranilerin açlık yakınmalarını okuduktan sonra bu insanların hepsinin tanrısal armağanları tatmaya koşacağını ve hepsinin öleceğini düşünebiliriz. Ve böylece büyük çıkış bir toplu mezarda sona ermiş olacaktır. Öyküyü daha da çarpıcı hale getirmek için yapılmış bu epik apartıları ve dramatik hayalleri bir yana bırakıp olaya akılcı bir açıklama arayalım. Afrika'dan Suriye, Afrika çöküntüsü boyunca kuzeye göç eden bıldırcınların sürülerle avlanması öyküsü doğrudur. Bugün de avlanıyor. Kuşkusuz avlanan kuşların sayısı sayılar kitabınkinden çok daha azdır. Birkaç bin kuş herhalde. Ama bıldırcın göçü ilkbahar başlarında birkaç gün süreyle devam ettiği için İbranilerin yiyecek stoklarını zenginleştirdiği düşünülebilir. Bıldırcınların bir özelliği zehirli bitkileri, özellikle de güzel avrat otu diye bildiğimiz belladonu kendisi hiç zarar görmeden yiyebilmesi ve insan için öldürücü olabilecek miktarın 10 katını bile vücudunda depo edebilmesidir. Birikim hayvanın bağırsaklarında olur ve içi boşaltılmadan yenmesi tehlikelidir. Bu durumda İbranilerin avladıkları bıldırcınların bazılarının, hepsinin değil, belladon yemiş oldukları, kuşları pek de iyi pişirilmeden yiyenlerin, hastalanmadan ve birden çok bıldırcın yemiş olanların belladon zehirlenmesiyle kalplerinin durması sonucu ölmüş olabilecekleri kabul edilmelidir. İbranilerin kuşları içlerini boşaltmadan yediklerini de hatırlayalım. Sayılar kitabı. Bıldırcınların saklanmak üzere kurtulduğunu anlatır. Bu kuşlar da içleri temizlenmeden kurutulmuştur. Gerçek şu ki, bıldırcınları yiyenlerin çoğu zehirlenerek rahatsızlanmış, birçoğu ölmüştür. Sayılar kitabındaki inanılmaz öykünün kaynağı budur. Bıldırcın sorunu. 1. Sayılar kitabı, Kibrot Hatava molasının Sazlıklar Denizi çıkışından sonraki 8. konaklama olduğunu yazar. Tarih açısından doğrulanamayan bir bilgi, adı geçen 37 moladan hiçbirinin yeri Esion Geber dışında yorumcu ve tarihçiler tarafından kesin olarak tespit edilememiştir. Belki de bütün bu yerler o çağda vardı fakat başka bir ad taşıyordu. Ya da birçok yerleşim yeri zamanla kaybolup gitmiştir. Bu bölüm bir kez daha göçün izlediği yolu tartışmaya açıyor. Burada incelemek istediğim budur. Göç yolu konusundaki ileri sürülmüş pek çok sayıdaki kuramdan söz etmeyişimi bağışlarsınız. Üç ilişkili fikri özetlemekle yetinelim. Sahil yolu kuramı. Anastasi Papirus'un ışığında Alan Gardiner'in çalışmaları şu sonuçlara varmıştır. Sahilden geçen yollar bir sıra Mısır Kalesi ile çok sıkı denetim altındaydı. Mısır otoritelerinin özel izni olmadan ne Mısır'a ne de Asya'ya doğru gidilebilirdi. 5. Anastasi Papirusu, bu yoldan kaçmak isteyen iki kölenin sınırlarındaki emniyet güçlerince nasıl yakalandıklarını anlatır. İki köle bu yoldan kaçmayı başaramadıysa 30 bin İbrahim'in kaçması mümkün olabilir miydi? Çöllerden geçen yol. Darbel Hac denilen bu yol, hacılar yolu anlamında, çünkü 20 yüzyıl sonra Mekke'ye giden Müslümanlar bu yolu kullanmıştır. İbranileri Şur, Paran ve Sin çöllerinden geçerek doğrudan Sazıklar Denizi'nden Esyon-Geber'e ulaştırabilirdi. Bu yolun tercih edildiği düşünülebilir ve çıkış kitabının neden balıkla karın doyurma imkanından hiç söz etmediğini de açıklar. Ama çok temel bir tarihi engelle karşılaşır. Bu yol İbranileri, Araba Irmağı'nın iki kola ayrıldığı yerden doğru Kenan ülkesine ulaştırdı. O zaman toprakları çok daha güneyde olan Edomlulardan geçiş hakkı istemeleri gerekmez ve Ameriklilerle savaşmaları da söz konusu olmazdı. Ayrıca bu, Musa'nın tanımadığı bir yoldu. Mısır'dan kaçışında güneydeki daha uzun ama güvenli yoldan geçerek Esyon-Geber'e ulaşmıştı. Ve bu, kuram kabul edilirse, yolu üzerinde Filistin'de kalmış olan İbranilere rastlamış olması gerekirdi. Oysa kutsal kitap, bu ülke konusunda hiç deneyimi olmadığını söyler ve Filistin İbranileriyle karşılaşması hakkında en ufak bir bilgi yoktur. Bu yol, Mekke hacıları tarafından kullanıldığına göre çok da zor bir yol olmaması gerektiği söylenebilir. Cevap olarak 2. Ramses devrinde Mısırlılarca bilinmeyen ve doğal olarak İbranilerin de tanımadığı devenin tıpkı at gibi Orta Doğu'nun geleneksel binek hayvanı olduğunu, oysa göç eden İbranilerin ne devesi ne de atı bulunduğunu söyleyebiliriz. Kızıldeniz yolunun ki kervanların da yoluydu, bu itirazlara fırsat vermediğini iddia edebiliriz. Tabii Tanrı'nın Musa'ya göründüğü dağ, alışılmış yerlerin yani Sina Dağı'nın sivri tepelerinin dışında bir yerde aramayı göze almak koşuluyla. İnançsızlar 1. Çıkış kitabı su sağlanması sırasında sorun yaşanan iki yerden Mara ve Refidim'den söz eder sadece. Ama çıkıştaki İbraniler gibi büyük bir kalabalığın Kızıldeniz kıyısında gündüz yaşanan boğucu sıcak yüzünden sonra yemek pişirmek için gerekli olduğundan çok sıklıkla su peşine düşmeleri doğaldır. Üstelik yayan yürüyor, katlanmış çadırlar gibi ağır yükler taşıyorlardı. Çocuk ve ihtiyarlar yardımcı olmadığına göre herkes ancak 3-5 litre su taşıyabilirdi. 2. Refidim'in nerede olduğunu bilinmiyor. Sadece Kızıldeniz'in doğu kıyısında aşağı yukarı bugünkü Feiran vahasıyla Katerina Manastırı civarında Amalek topraklarında olduğu tahmin edilebilir. Gerçekten de daha kuzeyde Ameleklilere rastlama olasılığı yoktu. Çünkü Sina dağlarını aşmaları çok zordu. 3. Refidim anlaşmazlığı, çıkış kitabında anlatıldığı şekliyle İbranilerin ne kadar gergin bir ruh hali içinde olduğunu gösterir. Tanrı'nın onlarla birlikte olup olmadığını sorabilecek kadar gergin. 4. Musa'nın geçtikleri ülkeyi önceden tanımış olmasının, su kaynağı bulabilecekleri yerleri keşfetmesini sağladığını söylemek, onun üstün yeteneklerini küçümsemek anlamına gelmez. Çıkış kitabı, ünlü kayaya vurma olayının Harea Dağı yani Sina Dağı ya da Cebel Musa yakınında geçtiğini söyler. Tam bu dağın yanında, bugün mevsimlik bir akarsu vardır. Feiran suyu, bu suyun kayaya vurma olayında fışkıran ırmak olduğu sanılmamalıdır. Çıkış kitabında Refidim olayının bıldırcın felaketinin hemen ardından yaşandığı söylenir. Yani ya ilkbahar ya da sonbaharda kuşların göç mevsiminde ve ayrıca ani baskınlara sebep olan ama aynı zamanda kısa ömürlü, bol sulu ırmaklar da oluşturan sağanak yağmurlar mevsiminde. İki kuram ileri sürülmüştür. Ya Musa, İbranileri Feiran suyuna götürmüş ya da kendisi dağa bir akarsu aramaya gitmiş ve bulmuştur. İki halde de içilecek su bulunması gibi Tanrı'nın lütfu sayılabilecek bir olay, azizlerin hayatlarını yazan yorumcular tarafından mucize öyküsüne dönüştürülmüş, Musa'nın elindeki sihirli değneğiyle şöyle bir vurarak kayadan su fışkırttığı anlatılmıştır. 5. Massa ve Meriba, günaha girme ve kavga, şeytana uyma da diyebiliriz. Çünkü İbraniler Tanrı'yı sınamak istemişlerdir ve kavga Musa ile aralarındaki anlaşmazlık için. Olanlar İbranilerin belleğinde derin izler bırakmıştır. Tesniye kitabında Tanrı'nın şöyle buyurduğu ifade edilir. Tanrınız Yahve'yi masada yaptığınız gibi kışkırtmayacaksınız. 19. ayrım sonu, sayfa 337.